Ebu'l-As ve Zeynep radıyallahu anhüma. Ebu'l-As, Hatice validemizin kız kardeşi, Hale'nin oğludur. Künyesiyle meşhurdur. O derece ki asıl adı neredeyse unutulmuştur. Bu yüzden asıl adının ne olduğu hakkında bir hayli ihtilaf vardır. Kasım olma ihtimali, diğer ihtimaller arasında daha ağırlıklıdır. Babasının adı Rebiya'dır. O, çok temiz, dürüst ve güzel ahlaklı, sevimli bir çocuktu. Validemiz kendisi ve ahlakı güzel bu yeğenini çok seviyor, kalbini ve evini ona açıyor, teyzesi olmanın da getirdiği sevgi ve şefkati ondan hiçbir şekilde esirgemiyordu. Allah Resulü'nün ona olan sevgisi de Hatice validemizin sevgisinden az değildi. Ebu'l-As gerçekten sevimli, dürüst ve vefalı bir çocuktu. Derin ve içten sevgi gördüğü, huzur ve yakınlık duyduğu bu eve sık sık gelirdi. Günler günleri, yıllar yılları kovalarken bu güzel evde de değişiklikler oldu. Evin büyük ve sevimli kızı Zeynep büyümüş, gelişmiş, daha da güzelleşmiş, ahlak güzelliği ve son derece asil davranışlarıyla herkesin dikkatini çeker hale gelmişti. Elbette böyle olmalıydı. O, kendisine kainatın efendisi olduğu müjdesi verilecek birinin kızıydı. Günler yaklaşmış, nübüvvet pırıltıları iyice hissedilir olmuştu. Hatice-tül Kübra diye anılacak ve kıyamete kadar unutulmayacak bir annenin kucağında, dizlerinin dibinde yetişmişti. Herkesin gıpta ettiği bir genç kız olmuştu. Taliplileri yarış içindeydi. Ancak diğer gençlerin Ebu'l-As'ın önüne geçmeleri mümkün değildi. Yıkılmak istenen yuva. Düğünün yapılıp yeni yuvanın kurulmasının üzerinden sayılı birkaç yıl geçmişti. Hira Dağı, Mekke vadileri, ilahi nurun doğuşuna, kainatın yaratıcısının Muhammedül Emin'in hak dinle insanlara peygamber gönderilişine tanık olmuştu. O, hidayet rehberiydi. Hatemül Enbiya'ydı. Kendisine ilk iman eden de vefalı zevcesi Hatice radıyallahu anha oldu. Kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve yaşı henüz küçük olan Fatma da iman kervanında ilk yer alanlardandı. Zeynep, iman nuruyla gönlü aydınlanır, dünyevi güzelliğin yanında manevi güzellikle de bezenirken, onu candan seven, sevgi ve şefkatinde de kusur etmeyen Ebu'l-As babalarının, atalarının dinini terk etmeyi hoş bulmamış, cahiliye gururuyla böyle bir davranışı döneklik kabul ederek kendisine yedirememişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, güzel hasletler ve saadetle dolu yuvasını yakından tanıyan bu genç insan, hidayete ermek veya doğrulmakla dönmek arasındaki farkı henüz yakalayamamıştı. İman ve şirk, hidayet ve dalalet, nur ve zulmet mücadeleleri her geçen gün daha da büyüyordu. Kureyşliler, Allah Resulüne ve müminlere zarar vermek için her yolu deniyor, yeni buluşlar yapıyor, zulümlerine yeni zulüm çeşitleri ekliyorlardı. Buldukları yollardan biri de Allah Resulü'nün kızlarını yuvalarından koparmak ve onları baba evine göndererek Resulullah'ı kızlarıyla yaralamaktı. Bu buluş çok hoşlarına gitmiş, hatta bunun için birbirlerini tebrik etmişlerdi. Daha sonra da Ebu'l-As'a gelerek, ''Hanımını boşa ve onu baba evine gönder.'' Biz sana Kureyş'in en güzel kızlarından hangisini istersen onu almayı vaat ediyoruz, demişlerdi. Ebu'l-As'ın buna cevabı hiç de hoşlarına gitmedi. "Hayır vallahi," diyordu. "Bütün dünya kızlarını alsanız yine de onu bırakmam. Hayat arkadaşımdan ayrılmam." Verdiği cevap kesin ve netti. Hiçbir zaman da bu tavrından geri adım atmadı. Ancak bu oyun Rukiye ve Ümmü Gülsüm için tesirini göstermiş, Efendimizin bu kerimelerinin nikahları feshedilmiş, baba evlerinde terk edilmişlerdi. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yaralamak istiyorlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülmedi. Bu durum yavrularının iman nurundan mahrum bir evde kalmalarından daha iyiydi. Ebu'l-As'ın da böyle yapmasını arzu ediyordu ama o vazgeçmedi. O günlerde henüz mümine bir kadının müşrik biriyle evliliği yasaklanmamış, bu konuda hüküm inmemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Zeynep Mekke'de kocasının yanına kaldı. Medine'de yepyeni bir hayat başlamış. İslam devletinin çekirdeği oluşmuş, filizlenip büyümeye başlamış, küçük askeri birlikler dört bir yanda at koşturur hale gelmişti. Çok geçmeden İslam ordusuyla kendisine son derece güvenen Kureyş ordusu Bedir'de karşı karşıya gelmişti. Ebu'l-As da müşrik ordusu içindeydi. O, Resulullah'a karşı savaşmak, herhangi bir çarpışmada onun karşısında yer almak istemiyordu. Evet, o Müslüman olmamıştı ama Müslümanlara düşman da olmamıştı. Ancak Kureyşliler arasındaki konumu, birlikte yaşadığı insanlara karşı olan vefa duygusu onu buralara getirmiş ve Müslümanların karşısına dikmişti. "Ben gelmiyorum," demeyi kendine yedirememişti. Bedir'de mücahitler fırtına gibi esmiş, yeni filizlenen taze ordu Kureyş müşriklerini perişan etmişti. Kendi gözlerinde en kıymetli adamlarını kaybeden müşrikler büyük bir darbe yemiş, ölülerini geride bırakarak kaçanlar canlarını zor kurtarmış, birçokları da esir düşmüştü. Göz yaşartan fidye. Ebu'l-As da esirler arasındaydı. Çok geçmeden Mekke ile Medine arasında durmadan elçiler gelip gitmeye başladı. Fidyeler getiriliyor, esirler kurtarılıp götürülüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle istişare ettikten sonra esirlerin maddi durumlarına ve Kureyş içindeki konumlarına göre her esir başına bir fidye koymuştu. Zeynep radıyallahu anha da kocasını kurtarmak için hazırlıklara başladı. Onun başına konan fidyeyi tamamlamaya çalışıyordu. Sonunda fidyeyi tamamladı ve gösterdi. Annesi Hatice'nin düğün günü kendisine hediye ettiği gerdanlığı da gönderdiği mallar arasına koymuştu. Kaynaklarımız fidyeyi Medine'ye götüren elçinin Amr İbni Rebi olduğunu kaydeder. Elçi fidyeyi getirip Allah Resulüne takdim ettiğinde Allah Resulü Hatice validemizin gerdanlığını gördü. Son derece duygulanmıştı. Sanki mübarek yüzünü derin bir üzüntünün şeffaf tülleri örtmüştü. Gönlünü sevgili kızının şefkati doldurmuştu. Onu ne kadar özlemişti. Onun vefalı tavrını da takdir etmişti. Sahabeler onun mübarek simasındaki hüznü, gözlerinin dalıp gidişini hissetmişlerdi. Kim bilir o an gönlünde hangi duygular kaynaşıyordu. Bu duygular içindeyken sahabelere döndü ve "Zeynep bu malı Ebu'l-As'ın fidyesi için göndermiş. Eğer uygun görürseniz esirini serbest bırakır, malını da kendisine iade edersiniz. Buna rıza gösteriyor, uygun görüyorsanız yapın," buyurdu. "Evet ya Resulallah, senin gönlünü hoş tutmak, hüznünü sevince dönüştürmek için yaparız," dediler ve Ebu'l-As'ı serbest bırakarak Zeynep'in gönderdiği malları da kendisine iade ettiler. Vefa. Ebu'l-As şimdi serbestti. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l-As'ı serbest bırakırken ondan bir söz almıştı. Mekke'ye varınca gecikmeden kızı Zeynep'i kendisine gönderme sözü. Ebu'l-As Mekke'ye varır varmaz sözünde duruyor, ahdine vefanın gereği olarak hanımı Zeynep'ten yol hazırlıklarına başlamasını istiyordu. Babasının gönderdiği elçilerin Mekke dışında kendisini beklediklerini haber veriyordu. Zeynep'in bineğini ve yol azığını o hazır etmişti. Zeynep radıyallahu anha da kendi hazırlıklarını tamamlayınca onu devenin üzerinde hazırlanmış olan hevdecine bindirdi. Kardeşi Kinane'den onu götürerek Resulullah'ın gönderdiği koruyucu ekibe teslim etmesini, son ana kadar da yanından ayrılmamasını istedi. Kinane de kardeşi gibi vefalı biriydi. Üzerine düşeni yapacak, teyze kızı olan yengesi Zeynep'i sağ salim teslim edecekti. O da süratle hazırlığını yaptı. Sadağını almış, içini oklarla doldurmuştu. Yayını çaprazlama sırtına takmıştı. Kinane kendisine güvenen biriydi. Yengesinin bindiği devenin yularını tutarak ilerlemeye başladı. Gündüzdü. Saklanmaya veya gizlice çıkmaya ihtiyaç duymamıştı. Bu durum Kureyşlileri ateşledi. Çok geçmeden bir birlik hazırladılar ve peşlerine düşürdüler. Birlik Kinane ve Zeynep'i yolda yakaladı. Hırsları kamçılanmıştı. Davranışları kaba, sert ve saldırgandı. İçlerinden Hebbar İbni Esved mızrağını Zeynep'in hevdecine saplamıştı. İnce ruhlu olan Zeynep bu saldırgan ve kaba davranışlardan korkmuştu. Yengesinin korktuğunu gören Kinane de ateşlenmiş, son derece seri bir hareketle yayını eline almış, aynı süratle oklarını önüne saçmıştı. Bunun ifade ettiği mana, her okun bir hedefe yönelteceği ve ölümüne bir dövüşün başlayacağıydı. Nitekim Kinane'nin, "Allah'a yemin olsun ki kim yaklaşırsa gırtlağına bir ok yerleştiririm." tehdidi vadide yankılandı. Onun nasıl bir ok atıcısı olduğu biliniyordu. Ancak bu kadar insanla baş etmesi mümkün değildi. Durum oldukça nazik, hava gergindi. Kinane her şeyi göze almışa benziyordu. Kocasının rızasıyla babasının yanına varmak isteyen bir kadına karşı son derece kaba ve saldırgan tavırlı olan bu birliğe Hints bint Utbe rastlamış, müşrik bir kadın olmasına, İslam'a ve Müslümanlara karşı beslediği kine rağmen davranışlarını son derece çirkin bulmuş ve müşriklerin hiç de hoşlarına gitmeyecek bir beyitle tavırlarını değerlendirerek tarihe miras bırakmıştı. Hints bu beytinde şöyle diyordu. "Siz nesiniz? Ortada harp yokken eşekler gibi kaba ve saldırgan mı? Harp için yiğitlik gerektiğinde hayızlı kadınlar gibi oturup kalan mı?" Bu sözleriyle müşriklerin o andaki saldırgan ve çirkin davranışlarıyla henüz tazeliğini koruyan Bedir Savaşı sırasındaki korkaklıklarını kıyaslıyordu. Bu gergin ve nazik devrede dolu dizgin gelerek Kureyşlilere katılan Ebu Süfyan devreye girdi. Kinane'ye yaklaşarak yumuşak bir sesle, "Kardeş oğlu, okunu bırak konuşalım," dedi. Onun bu yumuşak tavrıyla gerginlik hafiflemişti. Kinane okunu indirdi. Ebu Süfyan konuşmaya başladı. "Yaptığın şey doğru değil," dedi ve devam etti. "Zeynep'i herkesin gözü önünde Mekke'den çıkartmaya kalktın. Bütün Arap kabileleri Bedir'de uğradığımız akıbeti öğrendi. Onun babasının bizde nasıl bir yara açtığını, içimizde nasıl acılar bıraktığını artık herkes biliyor ve konuşuyor. Eğer sen şu anda yaptığın gibi böyle birinin kızını gözlerimiz önünde pervasız bir şekilde götürürsen, bütün kabileler bizi korkaklıkla, çaresizlik, acizlik ve ürkeklikle itham edeceklerdir. Şimdi onu Mekke'ye götür. Birkaç gün kocasının evinde beklesin. İnsanlar bizim onu geri döndürdüğümüzü, ona yol vermediğimizi konuşmaya başlasın. Daha sonra sen onu aramızdan gizlice çıkar, babasına öyle ulaştır. Bizim onu hapsetmekten, Medine'de alıkoymaktan beklediğimiz herhangi bir şey yok. Ebu Süfyan çok zeki ve sakin düşünebilen biriydi. İkna kabiliyeti yüksekti. Söylediği sözler Kinane'nin aklına yatmıştı. Söylediklerine razı oldu. Zeynep'i Mekke'ye geri götürdü. Böylece Ebu Süfyan hem çatışmayı hem can kaybını önlemiş hem de Kinane ve Ebu'l-As'ın yakınları ve sevenlerinin düşmanlığını kazanmamıştı. Bir başka ifadeyle onları Muhammed saflarına itmemiş, ayrıca Kureyş asilleri olarak bir kadına saldırma arının kendilerini lekelemesinin önüne geçmişti. Söylenilen gerçekleşti. Birkaç gün geçtikten sonra Kinane yengesini gizlice alarak Mekke'den çıkarttı ve kardeşinin de arzu ettiği gibi kendi eliyle Resulullah'ın gönderdiği sahabelere teslim etti. Ebu'l-As, hanımı Zeynep'in ayrılışından sonra Mekke'de yalnız kalmıştı. O, herkesin güvendiği bir tacirdi. Şahsiyeti takdir edilir, vefasıyla tanınırdı. Bilindiği gibi Mekke, dağlar arası vadilere yayılmış, ekim yapacak arazisi olmayan bir şehirdir. Önceden de öyleydi, sonraki yıllarda da. Nitekim İbrahim aleyhisselam, Hacer validemizi ve küçük İsmail'i bu ıssız diyara bırakıp giderken şöyle dua ediyordu. Rabbimiz, ailemin bir bölümünü Beyt-i Harem'in, Kabe'nin yanında ekinsiz, ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, sana hakkıyla ibadet etsinler, namazlarını eda etsinler diye. İnsanlardan bir kısmının gönlünü onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır. Umulur ki onlar sana şükredenlerden olurlar. İbrahim 37. O günden bugüne bu diyarda insanlar yaşadı. Buraya yerleşen insanlar hep geçimlerini sağlama, nimetlere ulaşma imkanı buldular. Rızıklarını temin etme yollarının başında şüphesiz ticaret ve uzak diyarlardan buraya gelen ziyaretçilerin getirdiği erzak geliyordu. Mekkeli tacirlerin kervanları yaz aylarında daha çok Şam tarafına doğru gider, satacaklarını satar, alacaklarını alır, tekrar sahralar aşarak mukaddes diyara dönerlerdi. Kışınsa seferler daha çok Yemen tarafına yapılırdı. Yazları Şam yollarında, kışın Yemen yollarında ilerleyen Kureyş kervanları artık alışılır hale gelmişti. Allah Resulü'nün de bu kervanlarda yer aldığını biliyoruz. Zikr-i Hakim, Kureyş suresinde Kureyşlerin yaz ve kış seferleriyle bütünleşişine, iç içe oluşuna dikkat çeker. İslamiyet'in gelişinden sonra da bu seferler devam etti. Etmeliydi. Çünkü bu yollar neredeyse Kureyş'in kan damarları, can damarlarıydı. Kureyş sanki bunlarsız düşünülemez olmuştu. Medine'ye hicretten sonra da devam etti. Ancak durumda ciddi bir değişiklik olmuştu. Yıllar yılı müşriklerin zulmettiği müminler, şimdi yepyeni bir devletin temellerini atıyorlar ve cihat ordusunun çekirdeğini oluşturuyorlardı. Bu ordu giderek büyüyor ve tecrübe kazanıyordu. Kurulan küçük birlikler artık ufukları tarıyor, dört bir yanda at koşturuyordu. Çünkü Kureyşliler ve diğer müşrik kabileler hala zulmünü sürdürmek istiyor, Medine'ye kadar kol uzatmaya, ani baskınlar yapmaya çalışıyordu. Mücadele bitmemiş, devam ediyordu. Ancak Mekke'dekinden farklı olarak şimdi onlara karşılık verecek, susmayacak cihat ordusu vardı. Henüz azdı, tazeydi ama azimli, fedakar ve gözü pekti. Nitekim Bedir gazvesinde ilk büyük zaferlerini kazanmış, müşrikleri perişan etmiş, kalplerine kolay kolay silemeyecekleri bir acı ve korku bırakmıştı. Medine, Mekke'nin kuzeyinde, Mekke ile Şam arasındaydı. Mekke'den Şam'a uzanan yol güzergahına çok yakın olmasa da onu kesmeye uygun bir yerdeydi. Bu yüzden Kureyş kervanları yıllar yılı yaptıklarının, hala da yapmaya çalıştıklarının karşılığını görüyorlar, savaşa devam ettikleri, asla da barış düşünmedikleri Müslümanların sahraları tarayan birliklerinden korkuyor, ticaret kervanları için ciddi tedbirler alıyorlardı. Kervanlar yine de sahralar aşmaya, Şam topraklarına ulaşmaya devam ediyordu. Zeynep'in Mekke'den ayrılışından sonra aradan birkaç yıl geçmişti. Ebu'l-As ticaret için Şam'a gitmiş, yüklü bir kervanla Mekke'ye dönüyordu. Şam'da iyi bir ticari ortam bulmuş, satacağını satmış, alacağını almış, 100 deveden meydana gelen kervanıyla sahralarda yol alıyordu. 100 develik kervanın çevresinde 170'i geçkin adamı vardı. Hepsi dolu dolu bir alışverişin şevkini taşıyorlardı. Hicaz bölgesine girmiş, Medine yakınlarında ilerlerken aniden karşılarında İslam ordu birliklerinden birini buldular. Seriyye adı verilen bu küçük birlikler Medine'den dört bir yana dağılıyor, Medine'ye düşmanca tavırla yaklaşanlara imkan ve fırsat vermiyor, içinde gizlice saldırma emelleri besleyenleri yıldırıyordu. Daha zorlu tehlikeleri, hazırlıkları Allah Resulüne haber veriyor, böylece Medine'nin güvenliğini sağlıyorlardı. Ayrıca çevre beldelere İslam davetini ulaştırıyor, İslam'ın kardeşlik ve fedakarlık ruhuyla bir araya getirdiği insanlarla nasıl bir güç oluşturduğunu gözler önüne seriyorlardı. Ebu'l-As'ın adamları karşılaştıkları bu birlik karşısında tutunamadılar, teslim oldular. Mücahitler tahminlerinden daha güçlü, daha eğitimli ve disiplinliydiler. Ancak Ebu'l-As kaçmayı başarmış, mücahitler onu ele geçirememişlerdi. Bütün kervan esirlerle birlikte Medine'ye getirildi. Ebu'l-As yakalanmamıştı ama içine düştüğü durum acıydı. Günlerdir yol yürümüşler, Hicaz topraklarına girmişler, kazançlı bir ticaretin ve diyarlarına yaklaşmanın sevincini yaşarken böyle bir saldırıya uğramışlardı. Neden diye soramıyordu çünkü yıllar yılı bu yüklerin sahipleri Müslümanlara zulüm etmişlerdi. Halen de baskınlar yapmaya, onları ele geçirmeye, yok etmeye ve onlara zarar vermeye çalışıyorlardı. Mekke'de bıraktıkları mal ve mülklere el koymuşlar, paylaşmışlar veya satmışlardı. Harp ahali devam ediyordu. Şimdi kendi canları yanar olmuştu. Üstelik Müslümanlar savaş ahlakı dışına çıkmıyorlardı. Ancak ileriden beri yaşananlar ne olursa olsun şimdi ortada bir hakikat vardı. O bütün kervanını, adamlarını kaybetmişti. Bu durumda Mekke'ye varamazdı. Zaten bineksiz ve azıksız olarak vadilerde, sahralarda yol alması da mümkün değildi. Bunu göze alsa bile dört bir yanda at koşturan mücahitlerden kurtulamazdı. Sığınış ve himaye. Gecenin karanlığı, Medine'deki evleri, çevredeki dağları, yamaçları, sahraları örtmüştü. Ebu'l-As gecenin karanlığını kendine siper edinmiş Medine'ye doğru ilerliyordu. Medine'ye gelince daha dikkatli davranmaya, her hareketi, her karaltıyı, her sesi takibe başlamıştı. Evlerden, sokaklardan süzülerek Zeynep'in yanına kadar gelmeyi başardı. Ondan kendisini himaye etmesini istedi. Zeynep, bir ömür boyu vefa gördüğü bu insana vefasını gösterecekti. Sabah olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı için mescide geldi. Farzı kıldırmak için mihraba geçti. Tekbir getirdi. Bütün sahabiler de ona uyarak tekbir getirdiler. Mescide sessizlik hakim olmuştu ki kadınlar bölümünden Zeynep'in sesi duyuldu. "Ey insanlar! Ben Muhammed'in kızı Zeynep'im. Ebul As'ı himayeme aldığımı ilan ediyorum. Ona dokunmayın, onu koruyun." Namaz bitip selam verilince Allah Resulü sahabelere döndü. "Benim duyduklarımı siz de duydunuz mu?" diye sordu. "Evet ya Resulallah," dediler. Allah Resulü, "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizin duyduğunuzu ben de duyuncaya kadar bu konuda bir şey bilmiyordum," dedikten sonra şöyle buyurdu. "Müminlerin en zayıfı bile himaye hakkına sahiptir. Cemiyet içindeki durumu ne olursa olsun, bir müminin himayesi, verdiği eman bizi bağlayıcıdır." Sonra kızının yanına vardı. "Ebul As'a ikramda bulun. Ancak bilesin ki ona helal değilsin," buyurdu. Zeynep radıyallahu anha bunu biliyordu. Mümine bir kadın olarak nasıl hareket edeceğinin şuurundaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafileyi ele geçiren, kafiledekileri esir eden Seriye'de bulunan mücahitleri çağırdı. Onlara, "Bu kişinin bizimle olan bağını ve durumunu sizler biliyorsunuz. Onun mallarını aldınız. Eğer iyilik yapar, malını kendisine iade ederseniz, bu bizi sevindirir. Yok, iade etmeyi kabul etmez. Böyle bir şeye yaklaşmazsanız, biliniz ki bu sizin hakkınızdır. Bu mallar, Mevla'nın size nasip ettiği ganimetlerdir. Onlar herkesten önce sizindir." Mücahitler tereddüt bile etmeden, "Ey Allah'ın Resulü, malını kendisine iade etmeyi severiz," dediler. Ebul As yaşadıklarına inanamıyordu. Bu fedakarlık, bu gönül zenginliği, cihat meydanında gördüğü sebat, gayret ve cesaret hayran olduğu şeylerdi. Bu insanlar cihat meydanında yiğitler, fedakarlıkta cömertlerdi. Bir şey diyemiyordu. Sessizce mallarını almaya vardı. Ancak çevresinde yer alan insanların ona bir teklifi vardı. "Ebul As, senin Kureyş içinde şerefli bir konumun var. Sen Allah Resulü'nün soyundansın. Onun damadısın. Müslüman olsan, bu mallar artık bizim. Bunu sen de biliyorsun. Biz senin için bu malların hepsinden vazgeçeriz. Sen de Kureyşlilerden alınan bu mallarla nimet içinde yaşarsın. Bizimle Medine'de kalırsın." Bu sözler doğru olabilirdi. Ancak Ebul As'ın hoşuna gitmemişti. "Teklifiniz hiç güzel değil," dedi. "Yeni dinime kadrederek, başkasına zarar vererek başlayamam." Bir başka vefa örneği. Kervanını teslim alan ve yol hazırlıklarını yapan Ebul As, develeriyle ve üzerindeki yüklerle Mekke'ye geldi. Mekke'ye varınca teker teker herkesin mallarını dağıttı. Hesaplarını çıkarttı. Her hak sahibini bulmuştu. Şimdi içi huzurluydu. üstelik her şeyi kaybettiğine inandığı, kervanını Mekke'ye ulaştırmaktan bütünüyle ümit kestikten sonra. İçinde bir ateş daha kaynıyordu. Kureyşlilere seslendi. "Ey Kureyş topluluğu! Bende malı kalan oldu mu? İçinizde malını almayan var mı?" "Hayır," dediler. "Allah hayırlı mükafatını versin. Seni daima vefalı ve cömert buluruz." Ebu'l-As'ın söyleyecekleri bitmemişti. Onun sesini yeniden duydular. "Bana gelince herkese hakkını vermiş ve içi huzur bulmuş biri olarak ilan ediyor, duymanızı istiyorum. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet ediyorum. Allah'a yemin olsun ki içimde mallarınızı yemek istediğimi zannedeceğinize dair korkum olmasaydı, Medine'de Müslüman olduğumu ilan edecektim. Şu ana kadar bekleyişime sebep bu duygudur. Rabbim mallarınızı size döndürmeye yardım etti. Üzerimde kimsenin hakkı kalmadı. Rabbime teslimiyetimi ilan ediyorum." Herkes şaşkına dönmüştü. Kureyşliler en çok güvendikleri insanlardan birini daha kaybediyordu. Gidenin geri gelmediği, gönül verenin bir daha vazgeçmediği davaya onu da kaptırmışlardı. Ebu'l-As bu sözlerinden sonra Mekke'den ayrıldı. Şimdi Medine yollarındaydı. Tarifi zor duygularla, kabına sığmayan bir heyecanla, sevinçle, yüreğini dolduran huzurla. Yollar, vadiler, beller aşıp Medine'ye vardı. Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Sevinçler birbirine karışmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i kendisine iade ediyordu. Bu vefalı yuva yeniden kurulmuş, içi İslam nuruyla ve sevinçle dolmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında, "Bana bir şey söylediğinde doğru söyledi, vaat ettiğinde vaadinde vefa gösterdi," buyuruyordu.